Ayrım 1, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu. Babek Yayın, 1. basım Mayıs 2007. Bu kitap 352 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ocak 2012. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak, Muzaffer Oruçoğlu. Büyük put küçük putları kırdı. Putları kıran atsız çekiçle kaçtı, kırklara karıştı. Büyük put ayağa kalktı, kendi parçalarıyla barıştı. Yağmurdan sonra ay ışığında gidin toprağa bakın. Toprakta her açlığın ayak izi var. Kitaplardan dökülen kelamların izi de var. Kaçan kaçana, şifalı otlar, elvan şekerler satan aktarcı Garo Papazyan kaçtı. Devri vesveseden beri İkdam gazetesini okuyan pelemetçi Vahan kaçtı. Ayrıştırdı, birleştirdi, en derin yerine yerleşti. Oradan baktı, kararını, kabiliyetini kaybetti. Sonunda Semerci Sarkis de kaçtı. Ben cesur çıktım, kaçmadım, aklım kaçtı. Hayat kaçmadı, cesur çıktı ama manası kaçtı. Ne toprak ne de gökyüzü, sadece sen. Gökyüzü huzursuzdu. Kuşların göçmenliğine vuran sabah ışığı ve toprak huzursuzdu. Hiçbir şeyi göze alamamanın yarattığı huzursuzluğu andırıyordu toprağın huzursuzluğu. Köknar gövdesinde hançer ucuyla yazılmış karınca duaları, kozalak pulları ve en derin anından bakan, iç içe geçen ve kazma vuruşlarına dönüşen milyonlarca göz huzursuzdu. Zamanın hükmünü yitirdiği yer, kömür tozlarının kapladığı kumlu toprak, damar damar kabarmış, yırtılmış, köklerini gün ışığına salmış. Köklerde sakin deniz bereketi ve dölleme görevini yaptıktan sonra işçi karıncalarca öldürülen erkek karıncalar. Tam karşıya tohum ve reçine kokusunun eğdiği körpe bir gürgen dalına Balkanlardan yeni gelmiş bir köknar kargası konmuştu. Karga bir yandan ölü karıncaların iç gözlerinde sese dönüşen, dönüştükçe küçülen gökyüzünü dinliyor, diğer yandan ise köklerden köknar gövdesine uğul uğul akan karınca mahşerini izliyordu. Karıncalar yaşlı ağacın içine göz göz oyulmuş binlerce odadan ve galeriden oluşan büyük bir site inşa etmişlerdi. İçinde kavganın, gürültünün ve otoritenin olmadığı bu yeni site giriş kapılarından oldukça uzakta ve güvenlik içindeydi. Yeni site ile kömür tozlarının yayılması üzerine terk edilen eski toprak siteler arasında baş döndürücü bir mekik trafiği sürüp gidiyordu. Site odalarına tohum taşıyanlar, kursaklarında sakladıkları öz suları günü gününe besledikleri kurtçukların ağzına kusanlar, dinlenmeksizin çalışmaktan dolayı ölenler, ölenleri sürükleyenler, kozalarını sessizce ören, ayaksız, beyaz, yumuşak kurtçukları birkaç saatliğine güneşe çıkaranlar, kozalarını kemirip serbest kalmalarını sağlayanlar, kraliçeleri ve larvaları beslemek için yumurtlayanlar. Dişi karıncalar uzun uzun uçtuktan sonra dalgaların kıyıya vurduğu sahipsiz bir ölünün üzerinden geçerek yeni siteye geri döndüler. Yuva yapan, kurtçukları yetiştiren, topluluğu koruyan işçi karıncalar geri dönen dişileri hemen kuşattılar, kanatlarını yoldular. Uçuş özgürlüklerini yitiren dişiler yumurtlamak için dehlizlere çekildiler. Bunlardan bir tanesi çalışmayan, işçi karıncaların emeğiyle geçinmek için dehlizlerdeki odalara yerleşen uyuz böceklerinden bir tanesinin odasına girdi yanlışlıkla. Odanın büyüklüğüne şaştı. Odanın sağında bir uyuz böceği, solunda ise onun kadar asalak bir tesbih böceği vardı. Her iki böceğin arasında kömür tozları ve aşırı çalışmadan dolayı sakatlanan, çalışamadıkları için can çekişen karıncaların da içinde bulunduğu, tohum kırıntılarından, karınca yumurtalarından, nemflerden oluşan bir yiyecek yığını yer alıyordu. Karınca durumu anlamaya çalıştı, sonra yön değiştirip bir başka galeriye girdi. Yaşlı ve güzel bir kadın ağaca doğru yaklaştı. Topraktan dışarı çıkmaya çalışan kökleri ve çıplak ayağının dibinde kaynaşan karıncaları izledi. Dikkatini dağıtmadan içi kömür dolu çuvalı sırtından indirdi usulca. tamamlanmamışlık ile sonsuzluk duygusu arasında düşünen ve domur domur terleyen geniş alnını avcunun içiyle sildi. Kendi varlığını karınca kargaşasında hissederek irkildi birden, bir adım geri çekildi. Başını kaldırınca karga ile göz göze geldi. Denizin ötesinden, göğün kıyısından geldiğini sandı karganın. Her şeyin bu kadar aşikar olması, kendi içini bağıra bağıra göstermesi karşısında kendi duyarlılığını yitirdiği, körleştiği izlenimine kapıldı. Sırt üstü uzanıp ağacın dibinde uyumak geldi içinden. Gece uyuyamamıştı hayal kurmaktan. Aşıktı, sevdiğinin gücünü büyütmüştü gözünde. Dehşetli bir anlamama haline yakalanmıştı. Kendinden çıkışın doyumsuz büyüsünü yaşıyordu. Çömeldi, karınca ölülerine baktı. Cemeli'nin mırıldanan dudakları canlandı. Her ölüm benim ölümümdür. Çıplak ayaklarına dokundu. Kınalı parmaklarıyla, mistik bir duyuş ve içgüdüyle düşündü. Beyninin karınca yuvası gibi kaynadığını fark etti. Kendi kendine mırıldanmaya başladı. Sırtımı niye denize dönmüşüm? Ben neyim? Neyin nesiyim? Niye yazı yabana düşmüşüm? Neysem oyum. Bir karınca niye sormaz bunu? Bir karınca misali yaşasam gebermem ya. Hiçbir şeye minnet etmemiş olmanın rahatlığıyla çevresini şöyle bir süzdü. Yakup neden gecikmişti? Yakup'un gelmemesi durumunda kendisinin gidip onu bulması gerektiğini düşündü. Başını çevirip ötelere, büyük ağaçların gölgesinde yetişen genç köknarlara baktı dikkatle. Işığın ve rengin gücünü gördü. Ayağa kalkınca gülümsedi. Yaprak ve tomurcuk bereketinin bağrındaki adam Yakup'tu. Sağ kolunu kaldırıp el salladı. Adımlarını hızlandırdı. Yakup'la göz göze geldi. Dervişin sezdirmeden gülümsediğini, sakalındaki belirsiz güçlü iyimserlikten, güvercin sükunetinden anladı. İyice sokuldu sevdiceğine, yumuşacık upuzun saçlarını incelikle okşadı. O da kendisi gibi çarıksız çıplak ayaklıydı. Yakasız gömlek, yamalı şalvar ve göbeğine kadar uzayan kıvırcık, burma bir sakal. Geçmişindeki iyilikleri kendi kaderine karşı yürüyerek yapmaya çalışmış, hakikat mertebesine ermiş, maldan mülkten ele tek çekmiş, sessizleşmiş bir insan. Parmaklarını dizginsiz, akla ziyan bir zevkle sakala daldırdı kadın. ''Ağacın dibine geldim, çömeldim.'' diye mırıldandı. ''Karıncaları gözledim, seni düşündüm. Burada olduğumu nasıl bildin de geldin?'' Göz kapaklarını indirdi, kadının çıplak ayaklarına yöneltti duygularını, Yakup. Merak ettiği muammanın kadının ayaklarında gizlenmiş olabileceğini düşündü. ''Beni ölmüş bir karınca gönderdi buraya. Eğildim karıncanın ölüsüne baktım. Ne toprak ne de gökyüzü vardı. Sen vardın, sadece sen. Karıncanın başının gösterdiği yere doğru yürüdüm. İnsan birini severse ona doğru yürür. Ona aklının değil, yüreğinin gözüyle görür. Nerede olursa olsun bulur onu.'' İçinde aniden parlayan sevinç suskunlaştırdı kadını. ''Garibim.'' diye sızlandı sezdirmeden. ''Param olsaydı da Terzi Todori Efendi'ye bir şalvar diktirseydim senin için.'' Kafasını Yakup'un göğsüne dayadı. Ömür boyu güdülmüş olmanın kazandırdığı derin sığınma duygusuyla dinlemeye koyuldu sevdiceğinin yüreğine. Yakup kendi kafasına ve ruhuna uygun bir kadın bulduğu için daha bir erginleşmişti. Bu yepyeni bir durumdu. Verimli yıllarını dağlarda, ormanlarda, tekke ve zaviyelerde zikirle terbiye etmiş, halvete girmiş, ateş yalamış, yılan ve canlı akrep yutmuş, bedenine şiş geçirmiş, köpek gibi havlamış, kurt gibi ulumuş, mazhar ve kudüm eşliğinde raks etmiş, yorulmuş, kendi özüne ermişti. Artık rifailiğin bu cefalı yolunda, riyazetinde, nefis eğitiminde ömrünü tüketmek istemiyordu. 68 yaşındaydı ve aynı yaşta güzel bir kadına aşık olmuştu. Bu kadın manifaturacı, Mardrosoğlu Karabet Yağ Yaya'nın dillere destan karısından da güzeldi. Kalenderiliğe geçmenin tam da zamanıydı. Kafasını göğsüne ceylan ahlakıyla yaslayan şu güzeli, kendisine şah damarından daha yakın olduğu halde nasıl olmuştu da bir ömür boyu fark edememişti. Her neyse, sonunda bulmuştu ya, artık ona tapabilirdi. güzele tapmakla Tanrı'ya tapmak arasında hiçbir fark yoktu. Seni sevdim Kumru diye mırıldandı Yakup. Bundan sonra fikrim zikrim sensin. Mahpushanede 20 sene acı çektin, piştin. Senin çilehanen bizimkine benzemez. Yavaş yavaş pişirir. Piştikten sonra da kolay kolay kokmaz. Kafasını Yakup'un göğsünden kaldırdı Kumru. Uslu çocuksu bir sevinçle sakala daldırdı ellerini. Burnunun ucuna değdirdi. Hayatında ilk defa bir kadının dokunuşunu tadıyordu Yakup. Sevgi ve öğüt dağıtmaktan, sevgiye ve öğüde muhtaç hale geldiğini fark ediyordu. Kumru elinden tuttu, kömür çuvalını indirdi, karıncalı ağacın dibine götürdü. Çıplak ayaklarını uzatarak yan yana oturdular. Yakup artık akıllı olma zamanının geçtiğini, aşık olma zamanına girdiğini düşünürken, ''Seni sevdim ya'' diye mırıldandı yumuşacık bir sesle. ''Şimdiye kadar kendimi boşuna harcadığımı anladım. Senin yüreğinde ışık var. O ışık hep benim yüreğimin yamacına vurur. Ateşin harlanışına hayranım. Bu yüzdendir ki demirci koçunun demirhanesine çok gittim. Körüğün harlandırdığı, çıngılar saldığı ateşi çok seyrettim.'' Mutluluğunu o an gizleme ihtiyacı duydu Kumru. Yine de Yakup'un sağ elini ellerinin arasına almadan edemedi. Yalanlarını vicdanından gizleyen kurnaz bir kadın gibi gülümsedi. Elinin kafası ve kalbiyle uyum içinde olduğunu anladı. ''Sen hep dağlarda gezdin Yakup. Kıyıp da koparmadın bir çiçeği. Ben zindan karanlığında oturdum 20 sene. Hep çiçekleri düşündüm. Kader bizi nasıl da birleştirdi. Bir yerde yalnızlık varsa bir çiçek, gayipten gelen ses misali gelir, oraya kök salar. Zindan karanlığında da çiçek vardı. Bana görünmezdi ama kokusundan anlardım.'' Ellerinin üzerinde birleşen mor damarlara baktı Yakup. Zindan karanlığı ona sabahleyin ziyaret ettiği maden ocaklarındaki huzursuzluğu, içten içe fokurdayan galeyanı anımsattı. Karanlık, çıkışsızlık, uğultu. ''Döndüm dolaştım, sevgiye sığındım. Babam bana gençken de söylerdi. Bir sevgiye yuva kur derdi. 98 yaşına girdi. Geçenlerde gene aynı şeyi söyledi bana. Sen göremediğini arayan bir gözsün. Bir sevgiye yuva kur dedi.'' Kumru o anda her şeyin Yakup'un sesindeki yuva sıcaklığına sığındığını sandı. Ömür boyu güdülmüş olmanın yarattığı ürküntüyle aşkın iç içe geçtiği tatlı bir ışık yayıldı yüreğinden yüzüne. Kadının edasına, söz dağarcığı kurumuşçasına derin anlamlı bir suskunluk çökmüştü. Zonguldak'tan Ereğli'ye, Kozlu'dan Devre'ye kadar bu havalde çalışan ne kadar amele varsa hepsi babamı sever sayar. Babamı Ereğli'ye göç ettiren onların sevgisidir. Ocaktan çıkan gelir babamı ziyaret eder. Babam onların acılarını dinler, sağlam gözüyle gözlerine bakar. Bir şey anlamazsa kör gözüyle yüreklerine bakar. Babam kendi acılarından memnundur. Anamın ölümü babamı sarsmadı. Analığım Anşa'nın ölümüne çok üzüldü babam. Anşa'ya tutkundu. İpeksi sevecen bir sesle, ''Deli Dürdane'yi gözüm tutmadı.'' dedi Kumru. ''Recep nereden buldu getirdiyse o genç kadını cebelinin başına bela etti.'' ''Nedendir bilmem. Babam Dürdane'yi de sevdi.'' ''Babam 98 yaşında, Dürdane 35. Azgın bir kadın. Memelerinin arasında çiğ yumurtayı pişirir. Babana Allah yardım etsin. Bir yaşlı kadın bulsa daha iyi eder.'' Sağ kolunu Kumru'nun omuzuna attı Yakup. Ormandan denize doğru esen tomurcuk ve kuru yaprak kokusunu içine çekti. ''Rahmetli Şemsi'nin içine doğmuş. Göçük altında kalmadan bir ay evvel, ocakta başıma bir felaket gelirse git Cebeli ile evlen demiş Dürdane'ye.'' ''Doğru mu acaba?'' ''Doğrudur. Şemsi aynı ocakta çalışan Artin'e de söylemiş. Ben ölürsem karım Cebeli'ye kalır demiş. Dürdane Şemsi'ye tutkundu. Tutkun olmasa babama gelmezdi.''
''Baban evlenmez Dürdane ile.''
Yakup'un cisimler arasında sürekli ilintiler ve ayırt edici özellikler aramadan ustalaşan bakışları az ötede ağacın köküne köklenen minnacık sarı bir çiçeğe kaydı. ''Çiçekler yaşlı ağaçların gövdesine kolay köklenirler. Babam ekmediği çiçeğe dokunmaz. Hayran hayran seyreder onu.''
Baban dokunmaz ama başkası dokunur.
Kumru'nun bir bildiği mi var acaba diye düşündü Yakup. Babam korkar.
Neden korkar?
Babam eğer seyrettiği güzelliğin sahibi değilse onu kaybetmekten korkar. Kusurunu söylemez. Babamın gülümsemeleri bu yüzden muammalıdır.
Kumru başkalarının sorunlarını konuşmaktan kendi sorunlarını konuşmaya zaman bulamadıklarını fark etti birden.
Yakup kendisine tutkundu. Ne söylese kabul edebilecek bir durumdaydı. Ona yıllardır sürdürdüğü yersiz yurtsuz yaşamını terk ettirmenin tam zamanıydı.
Beraber bir yere yerleşsek, baş başa yaşasak ne güzel olur.
Leş arayan aç kurt sürülerinin içinde kendisini bir kurt olarak hayal ediyordu Yakup. Kumru'yu yarım kulakla duydu, arayışın ve sevincin dağınık diliyle. Senin yaşadığın yerde ben yaşarım, bereketinden, sadeliğinden mahrum etme beni. Nereye gidersen git, peşinden gelirim.
Kumru sevecenlikle okşadı sakalını dervişin, avucuna yaydı, kaldırdı, öptü.
İki sene kızım Anşan'ın evinde kaldım dedi Kumru. Ora kalabalıklaştı, bana yer kalmadı. Kaç senede Neşat'ın evinde kaldım. Gelinin felçli anası geldi yerleşti. Geçinemedim kadınla, oradan da çıktım. 3 senedir oğlum Cemal'in evindeyim. Dar bir ev, o evde fazlalığım ben. Başımızı sokacak bir yer bulsak, nereyi bulsak?
Babamla beraber yaşasak.
Ahırda mı?
Ahırda diye başını çevirip Kumru'nun gözlerinin içine baktı. Koyunlarla beraber yaşasak, biraz koyunlaşsak nasıl olur?
Güzel olur. Cebeli kabul eder mi?
Cebeli'nin anlam yüklü alaycıl ve güleç yüzünü kendi yüzünde hissetti Yakup. Babam koyun babayı sever. Koyunlarla koyun koyuna yaşamamı ister.
Ömrünün sonuna kadar koyunların arasında Yakup'la koyun koyuna yaşamayı hayal etti. Hapishanedeyken sürüde bir kuzu, gülistanda bir gül olmayı hayal ediyordu. Tahliye olduğunda ışık gibi hafiflemiş, hayatın sarıp sarmalayan sıcaklığı karşısında suskunlaşmıştı. Ahıra girdi, koyunların arasında oturdu. Cebeli'yi sık sık ziyaret eden yüzlerle karşılaştı, ürperdi.
Geleni gideni çok kabul etmez.
Eder, etmese de ben sana sevdalıyım, Kumru. Gider o ahırda otururum, babamın ahırıdır. Zonguldak'taki evini sattı, benim isteğim üzerine o evi aldı. Babamı Zonguldak'tan Ereğli'ye göç ettiren benim. Ben sana sevdalıyım, hepsi bu. Bundan sonra o ahır ikimizin cennet mekanıdır.
Kafasını Yakup'un omuzuna yasladı, hayran hayran baktı. Dervişin kendi içinde yarattığı dünyaya. Sevmek neydi acaba? Sevmek rahatlamanın ötesinde bir şeydi. Her şeye razı olmanın, katlanmanın mı adıydı yoksa? Canlı cansız görünen, görünmeyen her şey, duygu yükü altında nasıl da büyüyor, anlam kazanıyordu.
Sen olduktan sonra ahır olmasa da olur.
Sofranda sevda var, muhabbet var Kumru. Sen benim mekanımsın.
Birlikte ayağa kalktılar. Yakup'un elinden tuttu Kumru. Ereğli'nin denize paralel uzanan en yüksek tepesini, Heraklea'yı yani Kale Tepe'yi seyre koyuldular. Kumru bakışlarını tepenin denize yumuşak bir eğimle inen ucunda, varlığıyla yokluğu belli olmayan garipler mezarlığına kaydırdı. Denizin kıyıya attığı sahipsiz cesetler, açlıktan ölen dilenciler, yetim çocuklar, deliler canlandı hayalinde. Her mezar yıllar önce maden ocağında yanarak can veren oğlu Hızır'ı ve anası Zehra'yı anımsatıyordu ona. Çıplak ayaklarının çiçek kümelerine dalmasından tarifsiz bir haz aldı. Durdu, fısıltısını ve sıcaklığını duyumsadı çiçeklerin. Dokunmak, yakından bakmak için çömeldi. Sıcaklık çiçeklerin köklerinden mi geliyordu? Dibi çakıllı duru bir suyun içinde yan yana duran 4 çıplak ayağı fark etti o anda. Sol ayağını kekeme olduğu için çok konuşan Ülfet'in yüzüne benzetti.
''Niye çömeldin Kumru, yoruldun mu?''
Dert anlayan, çare arayan, minnet hamalı bir insanın kalbini kazanmıştı. Hayatta her şey biçilmiş ot kokusu gibi temiz ve duruydu artık. Dervişin yanı başına sessizce çömelişini, sevginin gücüne yordu. Sağ eliyle okşamaya koyuldu ayaklarını. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 10.